Hatıralar. Merhaba değerli dinleyiciler. TGRT FM Radyosu'nun İstanbul stüdyolarından hepinize merhaba. Bir haftalık bir aradan sonra işte yine sizlerle beraberiz. Hatıralar programında sizlerle buluştuk. Programa hoş geldiniz. Bu programda sizlerle beraber şöyle maziye bir yolculuk yapacağız. Bakalım maziye şahit olanlar bize hangi hatıraları anlatacak? Değerli dinleyiciler, geçmiş günleri en güzel tasvir eden, geçmişte yaşanan hadiseleri, hatıraları bize en güzel anlatanlardan bir tanesi de Refik Halit Karay'dır. Uzun yıllar gazetecilik, yazarlık yazmış, hikayeleriyle, romanlarıyla meşhur olmuş ve parlak kalem sahibi bir muharrir. Bir ara siyasete atılmış, posta nazırı olmuş, 150'liklerden addedilerek yurt dışına sürülmüş, fakat daha sonra politikayı bırakarak tekrar gazeteciliğe ve yazarlığa dönmüştür. Onun Üç Nesil, Üç Hayat adlı eserinden böyle bölümler var. Bu bölümlerden daha önceki programlarımızı sizlere nakletmiştik. Bu hafta da yine buradan size bazı hatıralar nakletmek istiyoruz. Tekrar hatırlatalım ki Refik Halit Karay bu hatıra kitabında üç nesilden kastı Sultan Aziz, Sultan Hamid devri ve şimdiki durum. Üç devrede İyi kötü şahit olmuştur. Sultan Aziz devrini yaşayanlardan işitmiş. Sultan Hamid devrini bizzat yaşamıştır. Ve şimdiki devri mukayese eden bir hatırası. Bu hatıra kitabı bu. Şimdi bugün okul başlıklı, mektep başlıklı hatırasını inşallah sizlerle paylaşmak istiyoruz. Şimdi Sultan Aziz devrinde diye başlıyor. Kapı tokmaklarının en büyük gürültüyü teşkil ettiği rahat bir İstanbul kenar mahallesinde durgun bir kuşluk vakti havada uzaktan uzağa fasılalarla akseden taze, gevrek, çınlayıcı bir ilahi sesi dolaşıyor. Bir ses ki, buluğa ermemişlerin hançerelerinden çıktığı için aydınlıktır denilebilir. İçleri name ve nur dolu sabun balonları boşluğa üfleniyor, dağılıyor ve çatlıyor gibi. Set üstünde aşı boyalı, kafesli, cumbalı, bir tarafında kumrular ve güvercinler için hususi yerler yapılmış bir evin, vaktiyle hacdan gelmiş olan sahibinden dolayı yeşile boyanmış kapısı ardına kadar açıktır ve önü kalabalıktır. Burada mektebe başlanma töreni yapılacak. Öd ağacı, buhur dumanlarına gül suyu kokusu da karışmış. Beyaza yakın uçuk rengine göre damarlarında kan değil, süt dolaştığı sanılan 5 yaşında bir çelimsiz çocuk, helecandan yani çarpıntıdan büsbütün solmuş, etrafa melül melül görmeden bakmaktadır. Başındaki mavi püsküllü yayvan Aziziye fesine inci ile çerçevelenmiş kocaman altın maşallah takılı. Sırtı da yerli ketenden tiril tiril bir entari. Bir yolu sarı, bir yolu mavi setenlenmiş kadar hatır hatır ve pırıl pırıl. Vurulsa cam sesi çıkaracak hissini veren sert ipekli hama kumaşı hırka. Hırkanın omuz başına 7 delikli mavi boncuk. Karınca boynuzu, kaplumbağa yavrusu bir nazarlık büroloğu dikilmiştir. Belinde gül kurusu zemin üzerine yeşil motiflerle süslü lahur şaldan bir kuşak. 3. Napolyon yahut yerli tabirle Didon modasına uygun Avrupa motifli Kırım Muharebesi'nden itibaren ecnebi askerlerle memleketimize girmiş olan sarkık işlemeli paçalı donu beyaz tiftik çoraplarının üzerine bağlanmıştır. Ayaklarında sivri burunları havaya kalkmış sarı deriden çedik pabuç. Boynundan mor kadife üstüne sarı sırma klaptan işlemeli bir cüz kesesi sarkıyor. Odanın bir tarafında Üsküdar çatmasından yeni atılmış pufla iki minder. Aralarına sedef kakmalı ceviz ağacından cilasız bir rahle konulmuştur. Üzerinde soluk sarı renkte bir kağıda taş basması bir incecik amme cüzü duruyor. Bunun yanında da Hoca Efendi'nin çocuğa harfleri işaret etmesi için fil dişinden zarif bir hilal. Hoca Efendi aynı zamanda mahallenin imamıdır. Böyle nadir günlerde göreceği aşırı ikram ve hürmete uygun hem cismani hem ruhani bir eda takınarak ve etrafa güzel kokular yayarak rahlenin önüne geçer. Çocuğu da karşısında diz çöktürürler. İlk ders başlar. Hoca söyleyecek, yavrucak çetrefil diliyle kelime kelime tekrarlayacak. Ve kul Rabbi zidni ilmen ve fehmen. Bunun manası şudur. De ki ey Allah'ım benim bilgimi ve anlayışımı ziyade et. Bu söylendikten sonra hoca efendi bir harfi işaret ederek elif der. Çocuk başka tarafa bakarak ve gözleri sulanarak elif diye cevap verir. Yan taraftaki odada ilk dersi seyreden başları örtülü bir sürü kadın vardır. Bu kadınların arasından bir kadın Rabbim zihin açıklığı versin yavruma, amcası gibi gümrükte katip olur inşallah der. Bir başkası merakına dokunduğundan daha süt kuzusu ayol hocaya tembih etmeli de sıkıştırmasın der. Anne, zaten bizimkini mektebe göndermeyeceğiz ki, babası zengin, okuyup da ne yapacak? Büyük ninesi ölmeden önce derse başladığını görmezsem gözüm açık gider dedi de hatırını hoş etmek için yapıyoruz der. Genç bir kadın, okuması yazması olmayana bundan sonra ekmek yok diyorlar der. Bir yaşlısı, bizim efendi Elif'i görse direk sanır, mertek sanır ama mısır çarşısında teraziyle altın tartıyor. Bu da ne biçim laf? Bu kız da amma dilli dilazar oldu der. Dilli dilazar gönül incitici demek. Bir başkası, dışarıdaki amin ve ilahi seslerini kulak kabartarak lakırdığı kesin de alayı seyredin der. Alay, çocuğun minderi, bekçinin kollarında yola düzülür. Mektep denilen yer mescidin iç avlusunda kavuklu mezar taşlarına nazır, çitlembik ağaçlarının gölgesinde tepe camlı bir tek ağaç taş salondan ibarettir. Çocuklar kendi getirdikleri minderlerde yerde otururlar, hep bir ağızdan sallana sallana okurlar. Çok defa hocanın çırağı da çocuklara dersi tekrar ettirir. Evet, şimdi Sultan Hamit devrinde mektep. Bakalım neler anlatıyor Refik Halit Bey. Kapısına boydan boya, siyah üzerine sarı renkte, rik'a harflerle, eski harflerin çeşitli tarzları var değerli dinleyiciler, umumiyetle el yazısı, mektup yazmak için kullanılan tarzına rik'a deniyordu. Rik'a harflerle, leyli, nehari, iptidai, rüşdi ve idadi yazıyor. Yani yatılı, gündüzlü, ilk, orta, hazırlık kelimeleri var. Sonunda sülüs hatla, yani Kur'an-ı Kerim nasıl yazılıyor onun gibi kocaman bir levha var. O levhada da Hurşidi Ma'arifi Hamidi yazıyor. Zamanın padişahının ismine nispet edildiği için o kelimenin mektep unvanına ilavesi ancak padişah iradesiyle kabildi. Yani padişahın isminin mekteplere verilmesi o zamanlar padişahın izniyle olurdu. Padişah her mektebe kendi ismini vermezdi. Şimdiki gibi öyle isim vermekle yarışmazlardı. İşte Hamidi yazılması için de bir mektebe veya o zamanın padişahın isminin yazılması için irade-i seniye lazımdı. Bu mektep içinde irade-i seniye alınmış, Hurşid-i Marif mektebi olmuş, Hurşid-i Marifi Hamidiye. Eski bir kazasker konağıdır bu bina. Artık insan iskanına imkan kalmayacak derecede büyük olduğu için mektep olarak kiralanmış. Çünkü verese büsbütün çökerse işe yaramaz diye düşünmüşlerdir. Konağa malta taşları yer sarsıntısına uğramış kadar çatlak, yağmuru yumuru inişli çıkışlı bir avludan girilir. Ortadaki çifte merdivenin basamak çivileri fırlamıştır. Aşınmış ayakkabılarının köselesiyle mütemadiyen silinmekten boğazlanmış sığır gözleri gibi boşlukta iri iri parlamaktadır. Dershanelerde sıra, hoca için masa, ta kenarda kara tahta, duvarlarda bazı harfleri arşın arşın uzatılmış Anadolu'yu şahane ve Rumeli'yi şahane haritaları varsa da bundan başka fazla eşya bulunmamaktadır. Mektebin bir köşesinde, yani dışında bir köşesinde tezgah kurmuş bir Arnavut bakkal vardır. Pencereleri açtığınız zaman o bakkaldan tulum peyniri ve ham portakal kokularının harmanı gelir ki göz sulandırır. Teneffüs zamanları önünde kaynaşan çocuklar hep bir ağızdan haykırırlar. Beş ekmek, beş peynir. Kapıyı parçalanan hasırına çuval kaplanmış, dört bacağı tenasüpsüzce başka başka tarafa konmuş bir iskemlede basma hırkalı, başında abani sarık, poturlu bir ihtiyar adam bekler. Ona bevvap derler. Bevvap kapıcı demektir. Sabahları evleri dolaşarak çocukları toplar, önüne katar, çantalarını ve sefer taslarını bir sırağa takar, mektebe getirir. Akşamları da götürür, şimdiki servis arabaları gibi. Şimdi müdürün odasındayız. Koltukçu işi, cilası uçmuş, yırtık çuhasıyla bir yazıhane. Üzerinde mürekkep lekeleri var, yani masa. Üzerinde bir küreyi mücesseme, yani dünya küresi. Ve artık eskimiş, dokununca piyano gibi derinden madeni sesler çıkaran koltuklar. Tül perdelerin arasından Bozdoğan kemerinin ıslak yosunlu sular şıpırdayan duvarları seziliyor. Burası bir hususi mekteptir. Müdür karşısında oturan babayla mektep ücreti pazarlığını bitirdikten sonra ayakta el pençe divan duran çocuğa hitap eder. Öbür mektepte tecvid okudun muydu sen diye sorar. Çocuk 10-12 yaşlarındadır fakat uzun pantolonlu, ceketli, yelekli, büyülmüş de küçülmüş kıyafettedir. Bu kıyafet sevimliliğini örter maalesef. Suale karşı sadece baş sallar. Öyleyse söyle bakalım der müdür. Huruf-u ihva hangileridir? Çocuk ezberden bu harfleri söyler. Müdür aferin. Arabi de bilirsin elbette der. Huruf-u cari'yi say da göreyim seni der. Çocuk aynı sureti bir nefeste huruf-u cari'yi sayar. Müdür maşallah seni 3. sınıfa kaydedelim der. Baba dimdik sert yakalığına geçirdiği takma fiyonk bağ kravatının lastiği gevşediğinden arkadan teneke tokası fırlamış, önden de düğmeye iliştirilen yarım ay biçimi kopçası sarkmıştır. Mektebi halinizde cimnastikle tedris olunmaktaymış. Mahtum bendeniz nahifül mizaçtır. Yani mektebinizde cimnastik dersi de var. Bizim çocuk zayıf yaratılışlıdır. Validesi hemşeriniz, yani validesi hemşireniz, yani annesi kız kardeşiniz de üstüne pek düşkün. Kendisini bu dersten muaf kılmanızı istirham edeceğim der. Bu sırada içerideki bir odada musiki dersi yerine Hamidiye marşı öğretilen talebenin sesi aksediyor. Ey veli nimet alem, şehinşah-ı cihan. Müdür ve baba o sırada ayağa kalkıyorlar. Sınıfına götürülen yeni talebe sıraya süklüm püklüm oturuyor. Başında sarık fakat üzerinde setre pantolon bir muallim. Başlarını çevirip yeni gelene bakışan çocuklar. Çocuklara muallim haykırır. Ne oluyorsunuz? Siz hiç insan görmediniz mi? Oku sen 301 Şakir Efendi der. 301 Şakir Efendi kıraat kitabından okumaya başlar. Muallim, sana kaç kere söyledim. Noktalı ha ile noktasızını okurken tefrik eyle. Ayır. Noktalısı hançereden çıkar. Noktasızı daha yukarıdan çıkar der. Evet, geldik üçüncü devire. Mekteplerin üçüncü devresi şimdiki vaziyet. Köşk biçimi yağlı boyalı evlerle beton apartmanların yan yana irili ufaklı bodur veya sipsivri dizildiği Şişli taraflarında yarı kır sokak. Civar bostanlarla fabrikalardan yayılan fışkı ve kömür dumanı kokusuna bahçeli evlerdeki krizantemlerin rayiyası da karışıyor. Satıcı sesleri durulursa horozların uzaklı yakında öttüğü de duyulmaktadır. Havada karmakarışık anten telleri ve gene karmakarışık radyo nameleri. Kabuğunu yeni sarmış, yeni fırlamış mısır püskülü renginde öyle taze cilalı, yumuşak, parlak saçlı, beyaz ipek kurdeleden geniş bir fiyong ile süslenmiş, sırtında kısacık siyah saten önlük, ayağında gergin siyah çoraplar ve kunt ayakkabılar. Boynunda beyaz tertemiz yaka, elinde siyah deri serviyet, yedisini bitirmiş bir kız çocuğuyla anası. Bu ana İskoç kumaşından yeşil ve kiremidi kareli bir üntayör giymiştir. Spor ayakkabıları topuksuz, sağlam, yarı erkekçedir. Ceketinin yakasına uzaktan rozeti andıran mini mini bir saat iliştirmiştir. Bluzuna da iri harflerle sarı ipekten bir marka işlenmiştir. Başı açık, saçları file içindedir. Yan yana hızlı hızlı yürüyorlar. Annenin tavrında bana yan bakanın yakasına yapışır, Hanya'yı Konya'yı öğretirim, erkeğin işini ben de görürüm diyen mübalağalı bir mertlik, işgüzarlık göze çarpıyor. İşte camı çerçevesi sağlam, damı kıpkırmızı marsilya kiremidiyle örtülü yeni bir bina. Kapının yanında taşa hak edilmiş, oyulmuş, ciddi ufak bir yazı, bilmem kaçıncı ilkokul. Merdivenlerden çıkıyorlar ve iki tarafına bir sıra kapılar açılmış bir koridora giriyorlar. Duvarlarda sıhhati koruma tavsiyesinde bulunan renkli resimlerle dolu kartonlar asılıdır. İnsan kendisini bir hastahanede sanıyor. Asit fenik kokusu duymadığına da şaşıyor. Her yer temiz ve sade. Havada eskiden bildiğimiz o karakteristik mektep kokusu hiç yok. Koridorun sağ tarafında köşede etrafı kordonla çevrili bir estrat, yani stand kurulmuş, sütun üstünde gayet enerjik duruşlu bir büst ve yan duvarda yeşil somaki renginde sarı yaldızla yazılmış gençliğe hitabe. Siyah önlüklü, saçları beyaz bezle sımsıkı örtülü bir kadın hademe gelenleri baş öğretmenin odasına sokuyor. Bu odada deriden geniş büro koltukları bir kütüphane var. Amerikan biçimi klasörlü dolap, sade tahtadan cilalı bir masa, telefon, yazı makinesi vardır. Masa üstündeki vazoda ise suyu değiştirilmiş bir sonbahar gülü. El sıkmalardan sonra anne bir koltuğa serbestçe rahatça gömülüyor, kızı da iskemleye, vaktiyle Frenk resimlerinde görüp de tuhafımıza giden bir şekilde kıskıvrak, pervasız çıkıp oturuyor ve cin gibi etrafı seyrediyor. Baş öğretmen genç bir adamdır. Yüzünde mesleğine ehemmiyet verenlerin ve verdirmek isteyenlerin çokça hissettirdikleri bir vakar, bir ağırbaşlılık var. Uzatılan evraka bakarak nüfus kağıdı, aşı şehadetnamesi, sıhhat raporu, âlâ, size devam saatleri cetvelini vereyim de çocuğu sınıfına götürelim. Girdikleri sınıfta Yedi Cüceler filmindeki gibi ufacık yerden yapma iskemleler, onlara uygun ikişer kişilik masalar vardır. Çocuklar yeni geleni görünce bir ağızdan ve mekanik olmakla beraber insanın yüreğine bir Anadolu türküsü gibi hem melal, usanç hem de muhabbet veren bir besteden selamlarlar. Günaydın, günaydın. Bayan öğretmen kahverengi etek, gene çok açık renk olmayan bir bluz giymiş. Baş öğretmen ile anne çekilip gittikten sonra, şimdi size bir masal daha söyleyeceğim. İpek tüylü, kıvılcım gözlü bir mini mini tavşan varmış. Bir gece annesi yokken yuvadan başını çıkarmış, ay ışığı altında parlayan kırlara bakmış. Derede ötüşen kurbağaları dinlemiş. Kendi kendine demiş ki, bari ben de çıkıp gezineyim, zıplayıp oynayayım, eğleneyim. Masal böyle devam eder, bitince, haydi biraz da bilmece söyleşelim. Yüzü maymuna benzer, kafası kupkuru, içi süt dolu. Nedir o bil? Çocukların her biri bir şeyler söyler, doğru çıkmaz. Nihayet öğretmen anlatır Hindistan cevizi. Bir gülüşme, bir neşe gideyime gitsin. Hindistan cevizini bilen mi var? Yeni gelen çocuk yanındakine, dersler hep böyle midir, masal, bilmece, oyun diye sorar. Bir çocuk ara sıra alfabe de okuruz, harfleri de yazarız ama en çok resim yaparız. Sen harfli makarnaları gördün mü hiç? Yan yana koyuyoruz, isimlerimizi yazıyoruz. Şimdi bahçede öğretmenle koşmaca oynayacağız der. Öğretmen yeni gelen çocuğa, al Nur, yavrum, bir soracağın varsa bana sor. Dur ben sana bir şey sorayım. Sizin evde kaç tane oda var? Yeni gelen çocuk duraksar, sonra gözlerini kapar, zihninden geçirerek ve parmaklarıyla işaret ederek sayar. İki tane sokak üstünde, bir tane ortada, bir tane de arkada. Etti 4. Ama banyo ile mutfak da var, onları da sayayım mı? Birkaç çocuk say, say. Başka çocuklar sayma, sayma. Bu sırada dersin bittiğine işaret olarak elektrik zili öter. Evet, şimdi Refik Halit Karay kalem ve memuriyet başlığını koymuş. Şimdi bakalım ne hatıraları anlatıyor. Sultan Aziz devrinde büyük bir cami avlusundayız. Vaktiyle türbedar ve mütevelli yani vakıf yöneticisi için yapılmış damı kurşun kaplı, pencereleri kalın demir parmaklıklı, yalın kat bir taş bina. Burası evkaf idaresine bağlı yani vakıflar idaresine bağlı mahlulat kalemidir. Yani hükümete kalan mirasların idare edildiği bir yerdir. İki basamak merdivenle çıkıyorsunuz. Papuççu bir cami kapısında imişsiniz gibi önünüzde. sırım ile dikilmiş sarı terlikler çeviriyor. Sopa geçen yerleri ve dört köşesi nefti deri ile sağlamlaştırılmış bir aba perdeyi aralayıp kalem odasına girdiniz. Sakın orada yazıhaneler, sandalyeler, cam kaplı evrak dolapları bulacağınızı sanmayınız. Ortada başefendi, yani kalem amiri. Kıvırcık, Ankara keçisi pöstekizi serilmiş yer minderinde ve bir dizini dikmiş, öbürü altında kulaktan atma gümüş çerçeveli gözlükleri, icabında hem önüne konan evrakı görebilsin, hem de olanı biteni, olan biten işleri takip etsin diye burnunun ucuna tutturulmuş. Kendisiyle bir hizada olan pencereden, avluya bağlı mor kadife palanlı beyaz mısır merkebini seyre dalmıştır. O sabahleyin vazifesine merkep sırtında gelir, akşama çarşı pazardan nevalesini düzüp heybesine yerleştirerek gene bununla döner. Şimdiki devirde otomobili olan bir adam kadar itibarı yüksektir. Refahına herkes gıpta eder. Mahiyetindeki katiplerin istikbale ait en tatlı gayeleri, başefendi gibi bir gün bir mısır merkebine malik olmaktır. Ah, herifin keyfine bakın derler. Ne bizim gibi erzakını mendile doldurup yorgun argın taban tepiyor, ne de yolda zaman kaybediyor. Tıkır tıkır bir lahzada, bir anda evine ulaşıyor. Evrak bez torbalar içinde tomar halinde saklanır ve yeşil boyalı bir tahta sandığa yerleştirilir. Üzerlerinde kalın harflerle Arabi ay isimleri yazılıdır. Ben onun cemaziyil evvelini bilirim fıkrası, işte bu torbayı aşırıp don yerine giyen fakir bir katibin başından geçen bir vakaya işaret eder. Merak edenler için anlatalım. Adamcağız katip, fakir bir katip arkadaşını ziyarete gitmiş. Bakmış ki hastaymış. Bakmış ki iç donunun arkasında cemaziyel evvel yazıyor. Yani bu torbalardan işe yaramaz bulduğunu almış götürmüş. O kadar fakir ki bunlardan bir tane don dikmiş, onu giyiyor. Seslenmemiş. Gel zaman git zaman bu fakir katip büyümüş büyümüş, amir olmuş, başefendi olmuş. Arkadaşı bir gün onu ziyarete gitmiş. Arkadaşını kapıda bekletmiş, adettir, ne kadar büyük adam olduğunu görsünler diye kapıda biraz bekletmiş. Bunun üzerine arkadaşı ona haber yollamış hademeyle, demiş ki git ona söyle, ben onun cemaziyel evvelini bilirim. Yani şeyde, kalemde artan torbalardan don yapıp giydiği günleri bilirim. Dönelim biz hatıraya. Başefendinin önünde kısa ayaklı, sedeflerle süslü bir ceviz çekmece vardır. Sonradan umumi hamamlarda ve bazı kahvelerde eşini gördüğümüz para çekmecesi biçimindedir. Üzerinde yazı takımı. İnce, uzun, hususi şekilde bir Saksonya tabağın içine dizilmiş dört adet yayvan, mavi mine çiçekleriyle süslü, sapları armut şeklinde, kapaklarıyla kasecikler, birine lifli mürekkep konur, ikincisi süzgeçlidir, rıyh doludur, kum doludur, üçüncüsü ufak tefek atmaya yarar. Gene aynı bu tabakta kamış kalem, kalem tıraş, kalemi yarmaya ve ucunu düzeltmeye mahsus kemik makta ve bir de parmak geçecek yerleri maşallah yazılı kağıt makası vardır. Ayrıca bir şey daha var. Ucunda pamuk ipliğinden bir ilmik sallanan, başı ağrıyan kadınların şakaklarına yapıştırdıkları ladini andıran simsiyah bir cilt parçası. Ladin, ladin ağaçlığından yapılan hoş kokulu koyu renkli bir zamktır. Bundan kadınlar eskiden yalancı ben yaparlardı. Bir de tütsü yapıp yakılırdı. O üzerine hohlanıp parmak gezdirdikten sonra mühre sürülen komprime mürekkeptir. Şimdiki ıstampaların yerini tutar. Fakat mühürü basmadan evvel kağıdı yalamak, sonra gene parmağınızı sürerek kafi derecede kurutmak da lazımdır. Mühür iki türlüdür. Biri zati mühür. Yani sadece sahibinin adı yazar. Öbürü makam mührüdür. Yani bugünkü başlıklı kağıtların yerini tutan ve dairenin ismini ve memuriyeti bildiren damgadır. Bu mühür ekseriye bir mecidiye büyüklüğünde ve uzun saplı olduğundan yaklaşık 5 santim çapında veya 3 santim çapında diyelim, 2,5-3 santim çapında, 5 çok büyük oldu, büyüklükte ve uzun saplı olduğundan sap menteşelidir. Bükülüp yana yatınca kesesine veya cebine kolayca girer. Katiplerin de önlerinde daha küçük ve adi tahtadan çekmeceler durur. Onlar da minderde otururlar. Lakin ayaklarının ikisini de atlarına toplamış, temkinlidirler. Kağıtlar, bu asırdaki gibi evvelceden boy boy kesilmiş, hazır halde değildir. Katip, büyük bir tabakadan işin icabına göre küçük veya büyük bir parçayı makasıyla keser. Yazı, elde yazılır. Yani kağıdı değil çekmeceye, dizine bile dayamak ayıptır. Masa ve destek vazifesini gören sol elin ayasıdır. Onun içindir ki kağıdın sarkıp rahatsız etmesin diye gayet ehemmiyetle riayet edilen bir şekilde bükülmesi, fakat büklüm yerinin fazla ezilmemesi lazımdır. Yanlış bir kelime yazılırsa katip zaten burnu dibinde tuttuğu müsveddeyi kolaycacık ağzına götürür, hemen dilini uzatır, ucunu ustaca sivriltir, o kelimeyi başka kelimelere, satırlara dokunup zarar vermeden pek marifetli ve maharetli bir surette yalar, hohlar, kurutur, yerine doğrusunu yazar. İşte mürekkep yalamış tabiri de buradan gelir. Vaktiyle tahsillilerin, hele güzel yazıp güzel okuyanların az olduğu bir zamanda, katipler, şimdiki mühendisler, tabipler, efendim hukukçular kadar, maliyeciler kadar ilimleriyle mağrur idiler. Vazifelerinde vakarlı ve dikkatliydiler. Mahallelerde katip parmakla gösterilirdi. Hatta evi katibin evi diye anılıp şöhret kazanırdı. İşlerini takibe gelenler onların böyle kolaylıkla kalem cızırdatmalarına, anlayamadıkları bir dilden bir şeyler yazıp aralarında mükemmelen anlaştıklarına, rıh döküp de mühür basışta, rıh mürekkep kurusun diye serpilen bir nevi kumdur, mühür basışlarına, kağıt kesip gene kendi elleriyle zarf yapışlarına hayretle bakarlar. Zarf da yoktur o zaman, elde yapılır. Bir hokkabaza bakar gibi merak alameti ve hürmet gösterirler. Bir katip bugünkü bir müteahhit kadar evlenecek kızların hülyasında mekan tutmaktadır. Bilhassa setre pantollu, hele kravatlı olanları zümrüdü anka kuşu gibi ele geçmez, rüyada yaşar bir mahluktur. Katip uykudan uyanmış, gözleri mahmur, katibime setrede pantol ne güzel yaraşır türküsü, işte memur ve katip kıymetinin pek yüksek ve kadınlarca çok rağbetli olduğu devrin modasını ve zihniyetini gösterir. Şimdi geldik Sultan Hamit devrine. Kârgir veya ahşap kocaman bir bina. Her tarafından soba boruları kopup sarkmıştır. Avluda birkaç kira arabası ve çöreklenip uykuya varmış sokak köpekleri vardır. Kapıda gene papuççu vardır fakat terlik vermez. Kış ise çıkarılan galoşları ve kunduraları rafa dizer, yaz ise sopaya takılmış bir bezle tozlarını alır. Daireye girince kapıların her tonda gıcırtıları kulaklarınızı tırmaklamaya başlar. Bir kalem odasına girdiğiniz zaman memur, masa ve iskemle bolluğundan adım atacak yer yoktur. Artık yer minderi, ayaksız çekmece kalkmıştır. Lakin yazıhaneler artık masa haline ifra olunmuştur. Baş mümeyyiz bir masa başında ise de yazı iskemlesinde değil, portakal rengindeki peluş kadifesinin havu dökülmüş geniş yayvan bir koltukta oturmaktadır. Hem de ayaklarını altına toplamış, minderdeymiş gibi oturmaktadır. Gözlerine yakın tutan bir müzehep Kur'an-ı Kerim'den pes sesle hatim indirmektedir. İkinci mümeyyiz, önüne çektiği bir tepside öğlen yemeğini yemektedir. Kapı açılır, bir bardak şıkırtısı ve acayip tıslama, su. Bu sucudur. Arkasından öğle yemeği getiren kebapçı girer. Bıyıkları kulaklarında, poturlu cepkenli beyaz fesli tam milli kıyafettedir. Odaya girerken Yemenilerini kapı önünde çıkarmayı ihmal etmemiştir. Arkadan şerbetçi, kurabiyeci, kamış kalemci, adeta seyyar sahaf girer. Sultan Aziz devrindeki o zarif yazı takımları nadirleşmiştir. Yerine adi cam hokkalar kaim olmuştur. Kağıtlar artık matbaadan basılıp çıkmış, başlıklı ve boy boydur. Henüz dosyalı kılıflar kullanılmıyorsa da evrak sarı renkte büyük zarflarla bir dolapta hıfzolunmaktadır, saklanmaktadır. Elde yazmak mecburiyeti de kalkmıştır. Fakat kudema, eskiler kağıdı masaya dayamamakta ısrar ederler ve böyle yapmayanları da bir türlü mazur göremezler. Derken bina içinde tiz bir ezan sesi duyulur. Zira her büyük dairede bir oda mescit iddiaz edilmiştir. Kalemler boşanır, kollar sıvanır, nalınlar takılır, ceketler omuzda, abdestler alınır. Ondan sonra mescide girilir, namazlar cemaatle kılınır. Memur olmak hiçbir kayda tabi değildir. Hangi yaşta, hangi tahsilde olursa olsun ona bir iş bulunur memuriyette. Yalnız yazısının, yani hüsnü hattının uygun ve işlek bulunması gerekir. Daha doğrusu hüsnü hat sahibi olması gerekir. Yani yazısı hüsnü hata elverişli olacak. Bir de tefeyyüz etmeye, yani ilerleme istidadı bulunsun. Bu kafidir. Çünkü zamanla orada usta çırak münasebeti çerçevesinde yetişir. Çoğu kalemlerde devam saati yoktur. Kaleme şafak vakti gelip güneş batıncaya kadar çalışanlar olduğu gibi bir uğrayıp çıkanlara, hatta ayda bir görünenlere de rastlanır. Çünkü işler torba içinde katibe verilir. Katip gerekirse onu evinde, dükkanında tamamlayıp getirir. Müsevvit, müsveddeci bir tezkerenin müsveddesini yapan katibin ünvanıdır. 4 satırlık bir şey de olsa onun yazdığını baş müsevvit görür, tasih eder, düzeltir. Sonra kağıt mümeyyiz-i saniye, sonra da mümeyyiz-i evvele gelir, tabi tasih görerek. Sonra müdür muavini saniyesine, sonra müdür muavini evveline gelir. Yani birinci müdür yardımcısı, ikinci müdür yardımcısı. Nihayet müdüre gider yazı. O da kağıdın üzerine yazıla işaretini koydu mu, bu sefer mübeyyize gider. Mübeyyiz, beyaza çeken demek. O da temize çeker. Sonra bu temize çekilen temizi müsveddeye bakarak baş mukabeleci ile karşılaştırırlar. Tarihini mukayyid efendi koyar. Acele değilse gece konakta imzalanmak üzere nazırın evrak çantasına girer. Bu çantayı nazırın, yani bakan demek nazır, arkasında gezen, arabasında, arabacının yanında oturan emektar ve ekseriye ümmi olan uşağı taşır. Bütün bu muameleler esnasında erbab-ı mesale, yani iş sahipleri merdiven başlarında, koridorlarda, kapı aralıklarında dolaşır, çömelir. Bazen yalvarıp, bazen tehditlere kalkışarak, bazen de birbirleriyle dertleşerek, bazen de esneyerek beklerler. Çok zaman işi bir günde hali olanlar olur. Bazısının işi ise olacak iş değildir. Onlar da nazırın ayağına kapanıp "Padişahım çok yaşa" feryadıyla arabasının önüne atılanlar da vardır. Değerli dinleyiciler, Sultan Abdülhamid çok mektep açtı. Bu mektebi bitirenler tabii bu kalemlerde istihdam edilince katiplerin sayısı arttı. Öyle ki bir kalemde bazen katiplere oturacak yer kalmadı. Dolayısıyla katiplik bu devirde itibardan düştü. Halk arasında zibidi katip, sünepe katip, zıp çıktı katip gibi tabirler kullanıldı. Geldik şimdiki duruma. Şimdiki durum dediği değerli dinleyiciler 1940'lı yıllar. Gel Sultan Hamid devrinin mübeyyiz efendisi, çoktan öbür dünyaya göçmüş olan ruhunu biraz aramıza indir de seninle bugünkü durumda ve yeni hükümet binalarından birinde kısa bir gezinti yapalım. İşte vaktiyle çalıştığın dairenin yerine burası kaim oldu. Bir ecnebi bankasına giriyoruz sanma. Filvaki havada yiyecek kokusu, tütün dumanı yok. Bastığın yer tahta değildir. Ölmüş koyun gözleri gibi üzerlerinde ezili başlı iri çiviler parlamıyor. Kapılar gıcırdamıyor. koridorları birbirinin üzerine yığılmış, senedatı, atika sandıkları doldurmuyor. Cilalı parkeler, yol halıları üzerinde yürüyorsun evet ama emin ol eski dairendesin. Haydi kalemine girelim. Bak senin mümeyyiz evvelin makamında bugün kim oturuyor? Şu yüzünde tüy tüs olmayan, başı açık, ayaklarını uzatmış, yaylı yazı iskemlesine boylu boyunca uzanmış, evrak okuyan delikanlı mı diyeceksin? Evet o. Filvaki, onun sırtında babadan kalma şal yelek, çifter fanila, katı yakalık redingot yok. İri altın köstüyenin ucunda es-seyyid ibareli kırmızı akik mühür sallanmıyor. Rahat etmek için mercan terlikler de giymemiştir. Ayağında kalın tabanlı spor kunduraları, teninin üstünde kış yaz sadece bir incecik yumuşacık gömlek var. Ya senin yerindeki? Ağzın bir karış açık kaldı değil mi? O bir kızdır. Kazak bluzun göğsünü fazlaca meydana çıkardığı bir genç bayan. Dilini çıkararak değil, parmaklarını bir musiki aletinin üstünde gezdiriyormuşçasına senin bir saatte yazdığın yazıyı 5 dakikada yazı makinesinde yazıyor. Sen kendini gözünün önüne getir. Ya bir de bir kendini düşün, bir de vazifesini erkek gibi yapan bu genç tazeye bak. Sana hayret yakışır. İnan, vakitsiz gelip gittiğine yan. Evet değerli dinleyiciler, bu hafta Hatıralar programında Refik Halit Karay'ın Üç Nesil Üç Hayat adlı eserinden mektep ve kalem, memuriyet bahislerini sizlerle paylaştık ve programımızın da sonuna geldik. Haftaya bir başka Hatıralar programında ve başka hatıralarla buluşuncaya dek hoşça kalın.
Hatıralar.